Küresel Analiz'den bir kez daha merhaba değerli izleyiciler. Her hafta Türkiye'nin ve dünyanın önemli gündem maddelerini hep birlikte değerlendirmeye, sizlerle konuşmaya çalışıyoruz. Çok değerli konuklarımızın eşliğinde. Bu hafta özel bir konu seçmek istedik. Malumunuz efendim hala Türkiye hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadelesini dört bir koldan tüm dünya nezdinde sürdürüyor. Ama geldiğimiz noktayı çok özel bir isimle konuşmak istedik. Biraz daha ne durumdayız bu mücadelede? Türkiye, Amerika ilişkilerini de etkileyen bir faktör bu. Hatta Avrupa ile de ilişkilerimizi oldukça etkileyen bir faktör bu durum biliyorsunuz ki. Detaylarıyla konuşmak istedik. Çok kıymetli isim Sayın Cihat Yaycı bugün konuğumuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Cihat Bey.
Hoş bulduk Pınar'ım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Efendim, hakikaten çok canımız yandı. Şehitlerimiz oldu. Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var. Bu vatan için mücadele eden evlatlarımız, insanlarımız, annelerimiz var. Biz istiyoruz ki sizinle, siz de bu konuda oldukça hakim bir isimsiniz. Önce geldiğimiz noktayı değerlendirelim istiyoruz bugün itibariyle. Bir de efendim sizden rica edeceğim. Bu hain örgütün yapısından da biraz bahsedelim lütfen. Çünkü sonra nasıl yaygın olduklarını da konuşacağımız için nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız Sayın Yaycı?
Şimdi efendim bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir terör ve casusluk örgütü. Sadece bir terör örgütü değil, bir casusluk örgütü. Ve hakikaten bir suç örgütü. Yani hem terör, hem casusluk, hem de suç örgütü. Şimdi şöyle başlayalım. Terör örgütü oldukları şuradan çok net bir şekilde gözüküyor. Zaten 15 Temmuz'da silahlı teröristler halka, polise ve camilere dahi, vatandaşlarımıza dahi ateş açıp şehit ettiler.
Evet.
Bugün devletin meclisini bombaladılar. Ve bu örgüt bizim özel harekat daire başkanlığında polislerimizi şehit etti. Yani onlarca polisimizin cesedi attıkları bombalarla tanınamaz hale geldi. DNA tespiti yapılamadı. Yandı. Yandı. Yani biz bunların hepsini unutuyoruz. Ve bu örgüt öyle bir inkar örgüttür ki hemen bunu başkasına rahatlıkla atabilecek ve yani başka bir senaryo uydurup biz bu işin içinde değildik diyebilecek kadar da yüzsüz ve affedersiniz pişkin bir örgüttür. Yani bu örgütün elemanlarının hepsinde karakter yoktur. Şahsiyet yoktur. Gerçekten. Bunlar kılıktan kılığa girebilirler ve kendi şahsiyetlerini dahi bulamazlar. Bir prensip, bir kendilerine uygun bir yani karakter belli bir karakterde davranış şekli, ahlak şekli yoktur. Bunlar çok değişik insanlar. Çok değişik insanlar gerçekten. Yani bayrakları yoktur mesela. Türk bayrağının karşısında titremezler. Tüyleri diken diken olmaz. Vatanları yoktur. Örgüt onları nereye götürürse orayı vatan, o devletin bayrağında bayrak bilirler. Yani onun için bunları bir Türk olarak kabul etmek de mümkün değildir. Şimdi örgüt bir casusluk örgütüdür. Neden? Bir casusluk örgütüdür. Şöyle casusluk örgütüdür. Bütün devletin, askerinin, polisinin, istihbaratının, yargısının, eğitiminin her türlü bilgisini alıp dışarıya servis etmişlerdir. Neden? Çünkü çok basit. Örgütün işleyiş şekli bu zaten. Asker mesela, subay, amiral, general, bir sivil bundan sorumlu oluyor. Bir sivil öğretmen her hafta ya da 2 haftada bir o örgütün itiraf ifadelerinde var. Ben bunu uydurmuyorum. Tahmin
Hı
de
hı, tabii
ederek
ki.
de söylemiyorum. Bu örgütün itirafçı ifadelerinde var. O birlikte ne oluyor? Onların hepsini rapor ediyor. O birlikteki komutanların, askerlerin biyografik istihbaratlarını veriyor. Bu sivil bunu alıyor ve bunu yurt dışına, Amerika'ya gönderiyor. Neden? Örgütün merkezi Ankara'da çünkü, Amerika'da çünkü.
Amerika'da.
Amerika'da çünkü. Yani bu son derece normal bir şey mi yani? Bu yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Örgüt Yunanlılarla iç içe çalışıyor. Yani ve Yunanlılarla iç içe çalıştığının göstergesi de şu, biliyorsunuz. Hı hı. Örgüt 15 Temmuz'da örgüt mensupları devletin helikopterini, askeri helikopterini alıp hiçbir engellemeyle karşılaşmadan Yunan askeri üssüne indirdiler. Ve Yunan askeri üssüne indirip bütün kripto cihazlarının kriptolarını bizzat kendi elleriyle söküp Yunanlılara teslim ettiler. Yani Yunanlılar bunlara zaten kucak açmışlardı. Bir anlaşmalı bir kalkışmaydı. Ve o kadar emindiler ki Yunanistan'a gittiklerinde bir engellemeyle karşılaşılmayacağına. Şimdi şöyle, ya helikopter gidip sınırı geçip askeri üsse gidebilir diyorsak, diyen düşünenler varsa kesinlikle hiçbir silahlı kuvvetlerin yapısını bilmiyor demektir. Ve özellikle Yunanistan biliyorsunuz bir tane yasa dışı göçmenin geçmesini engellemek için kurduğu sınır koruma, sınır muhafaza sistemleriyle gurur duyan bir devletten bahsediyoruz.
Evet.
Şimdi böyle bir devlete elini kolunu sallaya sallaya inen, devletin helikopterini, askeri helikopterini teslim eden, kripto cihazlarını bizzat söküp Yunanlılara veren bir başka dünyada asker göremezsiniz. Böyle durumlarda askerler intihar ederler.
Tabii.
Denizaltılar denizaltılarını, gemilerini batırırlar.
Doğru.
Düşmanın eline geçecekse diye. Şimdi onları, bu nedenle bunların bir vatan sevgisinden bahsetmek mümkün değildir. Ve bakın Yunanistan'a ondan sonra da biliyorsunuz daha evvelsi gün 24 tane yasa dışı göçmenin ayakkabılarını, elbiselerini çıkartıp iç çamaşırlarıyla bıraktı Yunanistan. 12 tanesi donarak öldü yasa dışı göçmenler. Şimdi ama FETÖ'cüyüm derseniz Yunanistan hemen kucak açıyor. Kapıları açıyor, ev tahsis ediyor ve önce elindeki bütün bilgileri veriyorlar. Zaten örgütün talimatı var. Elinizdeki bütün bilgilerle Yunanistan'a geçin ve Yunanistan'dan sizden istenecek bütün bilgileri onlara verin.
Yani vatanı satarak kendilerine bir yeni yer, yurt bulmaya çalışıyorlar ama vatanı satarak bu hainlikle yapıyorlar bunu.
Bakın tekrar söylüyorum. Bunların zaten ruhu vatansız. Onlar için bu vatanı satmak kavramı değil. Sakın kendinize karıştırmayın. Onlar vatanı sattıklarını düşünmüyorlar. Onlar örgütün talimatını yerine getiriyorlar. Onlar için vatan kavramı yok çünkü.
Doğru.
Yani o bakımdan ve Yunanistan'a, Güney Kıbrıs Rum yönetimine askerler, subaylar kaçıyor. Subaylar kaçıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve hemen onlara birer villa tahsis ediliyor. Bu villalarda kalıyorlar. Sonra da kolaylıkla Almanya'ya, Avrupa'nın işlerine gidiyorlar. Hemen vizeleri, oturma izinleri veriliyor. Hemen vizeler veriliyor. Vize falan hiç ihtiyacı olmadan.
İşleri hazır.
Ve şöyle söyleyeyim. Amerika'da yeşil kart alabilmek için insanlar dünyada nasıl uğraşıyorlar?
Tabii.
Bakın Amerika'ya, bakın benim sınıf arkadaşlarım var. Hepsi Amerika'ya gittiler. Kimisi emlakçılık yapıyor, kimisi bilmem necilik yapıyor falan. Anında gittiler ve anında kabul gördüler. Bu böyle bir şey olabilir mi? Bu müttefikliğe sığar mı zaten? Şimdi suç örgütüne gelelim. Suç örgütü öyle bir suç örgütü ki bu. Eğer siz bunlara himmet, yani para bağışında bulunmazsanız, gerekli desteği vermezseniz, örgüte gerekli finansal desteği vermez iseniz, bir bakkalsanız dahi Zaman Gazetesi'ni almazsanız, parası abone olmazsanız, kurban parası vermezseniz, örgüt maliyecileriyle, Maliye Bakanlığı'ndaki maliyecileriyle, polisiyle, belediyecileriyle hemen üzerinize çullanıyor. Şimdi bu resmen haraca kesmek demek. Haraca kesmek demek. Bu öyle bir hırsız örgüt ki, öyle bir hırsız örgüt ki, kul hakkı yiyici örgüt ki, bütün sınav sorularını alıyor ve sınav sorularını bütün elemanlarına veriyor, devlete böyle giriyorlar. Şimdi pişkince şunu söylüyorlar. Bu devletin öğretmenlerini, akademisyenlerini, askerlerini, polislerini, yetişmiş adamlarını attılar. İhraç ettiler falan. Ya bunlar yetişmiş değil. Bunlar devlete hırsızlıkla girmiş. Başkalarının kul hakkını yemiş. Şimdi aynen. Hepimiz çocukları var. Şimdi bu seviye tespit sınavlarına giriyorlar. İşte askeri lise sınavlarına giriyorlar. Anadolu Lisesi sınavlarına giriyorlar. Özel okullar sınavlarına giriyorlar. Üniversite sınavlarına giriyorlar. Üniversite sınavlarından sonra işte doktorlar uzmanlık sınavlarına giriyorlar. Diplomat sınavlarına giriyorlar. Memurluk sınavlarına giriyorlar. Dünya kadar insanlar zamanını, emeğini ve parasını harcıyor. Anneler, babalar harcıyor. O çocuklar çocukluklarını yaşayamıyorlar. Ama nafile, onların umurlarında değil. Onların emekleri hiç umurlarında değil. Soruları kendi elemanlarına veriyorlar. Elemanlarına verince bunlar bu sefer diğer o çalışan çocuklar. Zaman oyunu oynamayan, babaları, anneleri paralarını bu kurslara yatıran, öğretmenlere yatıran, onların bütün hakkını çatır çatır yiyorlar. Evet. Çatır çatır yiyorlar. Böyle bir suç örgütünden, böyle bir terör örgütünden, böyle bir ahlaksız örgütten, böyle bir vatan haini casus örgütten, böyle kul hakkı yiyici bir örgütten bahsediyoruz. Dünyada bunun eşi benzeri yok.
Bir de Cihat Bey, çok enteresan bir yapıları var. Kendi içlerinde bile bir korkaklık var aslında. Yanlışsam lütfen düzeltin. Örgüt yapısı içinde farz-ı misal tepede bir isim var. FETÖ ablası, FETÖ abisi diyelim bunlara. Onların altında mesela ona rapor veren iki kişi var. O iki kişi birbirini bilmiyor. Farklı cephelerde savaşsınlar diyor. Onlar rapor verdikleri kişinin gerçek kimliğini bilmiyor. Böyle kendi içlerinde de garip bir örümcek ağ gibi garip bir yapılanmaları var, değil mi? Biraz bunu da izah eder misiniz lütfen?
Bunlar tamamen bir istihbarat örgütlenmesi şeklinde örgütlenmişler, teşkilatlanmışlar. Yani bir istihbarat örgütünün yapısı neyse o şekilde teşkilatlanmışlar. Ama şu doğru değil. Efendim, bir tane asker mesela itirafçı oluyor, isim vermiyor. Ben tanımıyordum diyor. Hayır, herkes birbirini tanırdı devreleri arasında. Herkes birbirini tanırdı. Bunlar birbirlerini kolluyorlar. Onun için o itirafçı olanların itiraflarını da itibar etmemek lazım. Bir de örgütün çok büyük bir oyunu vardır, biliyor musunuz? Oyunu şudur. Örgüt itirafçı olmalarına da kendisi müsaade eder, çoğunluğunu. Ve itirafçı olurken de bunlar da gene itirafçı ifadelerinde var. Ben söylemiyorum bunu. İtirafçı ifadelerinde var. Ben bunların hepsini okudum, rastladım, şahit oldum. İtirafçı olacakken örgüt abisi yani abi diyor ki şu isimleri ver diyor. Verdiği isimler ya firarda ya da zaten içeride müebbet hapis yemiş olanlar. Veya onları da vermiyor. İyice tescillenmiş, yakalanmış, örgüt elemanı olmuş, itirafçı olmuş. Adam da itirafçı olmuş. Diğer itirafçıların isimlerini veriyor. Nasıl olsa o itirafçı oldu ya, o itirafçıların isimlerini veriyor. Siz elinizde bir şey geçmiyor aslında. Bir de araya bir iki tane gerçekten FETÖ ile mücadele eden adam ismi veriyorlar. Onu yakıyorlar. Şimdi adam diyor ki 10 tane isim verdi mesela. Zaten 8 tanesi itirafçı olmuş ya da firarda olan FETÖ'cü. Bunlar FETÖ'cü. O 2 taneyi de verince siz zannediyorsunuz ki ya bu 8'i zaten doğru FETÖ'cü. Bu 2 tane değil. Ya o 2 tanenin olmama ihtimali yok. Bu sefer kurunun yanında yaş da yanıyor.
Evet.
Yani buna çok dikkat etmek lazım. Onun için de bizim geliştirdiğimiz bu kamuoyunda FETÖ-METÖ diye bilinen sistemin kesinlikle uygulanması lazım. Örgütle bulaşıklığı olup olmadığının tespiti için. Bu, eğer bu sistem uygulanırsa o zaman kurunun yanında yaş yanmaz. Kuru da yanmadan kaçamaz, kurtulamaz. Onun için çok net Bu bütün itirafçı ifadeleri, efendim bu kesin FETÖ'cü, darbeci olanların, kalkışmacı olanların sosyal, mesleki ve eğitim hayatları, bunların hepsi masaya yatırılarak, ortak kriterler bulunarak, itirafçı ifadeleriyle birlikte eklenerek kriterize edilmiştir. Ve 290 tane alt kriter, 80 tane de ona kriter vardır. Bunların hepsine bakılmak durumundadır. Bir tanesi değil. Zaten örgütün içine bulaşmışsanız bunların hepsinden
geçmek zorundasınız.
Tabii iz bırakmış olursunuz. Hı hı. O nedenle ama bulaşmamışsanız o zaman bunlarda pek bir şey çıkmaz. Pek bir şey çıkmaz. O yüzden çok önemlidir. Çok önemlidir. Bir de örgütün hiyerarşik bir yapısı vardır. Örgütün hiyerarşik yapısı abileri, işte efendim şeyleri, bu önce herkes işte 3 tanesinden bir tanesi sorumlu. O hı hı. bir tane daha üstte rapor ediyor, daha üstte rapor ediyor. Böylece
ablalar var, abiler
var. Ama şu doğru değil. Bunlar birbirlerini bilmezdi. Hayır, sorumluluk dağılımı ayrı bir şey, bilmemek ayrı bir şey. Biliyorlar. Hep biliyorlar. Onun için itirafçıların işte efendim ben bilmiyordum sözleri veya biz birbirimizi tanımazdık sözleri son derece yanlış. Gerçekten herkes birbirini tanırdı, herkes de birbirini kollardı. Çünkü sicil sistemi var. Askerlikte sicil sistemi var. İtirafçılar söylüyor. Biz FETÖ'cülara, kendi örgütümüzden olanlara tam sicil verirdik. Olmayanlara düşük sicil verirdik. Bu ne demek? Herkesi tanıyoruz demek. Ellerine evet. Zaten ve ellerine zaten örgüt abileri liste veriyor sicil zamanı. Bunlara tam, ötekileri düşük ver diye.
Şimdi Cihat Bey, konuyu baştan daha anlatırken zaten siz de söylediniz, merkezi Amerika diye konuşuyoruz. Türkiye'nin bu FETÖ'yle mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor. Daha yeni hepimiz gazetelerden, haberlerden de okuduk. İzmir'de de yüksek oranda bir gözaltına alınma gerçekleşti. Baylok kullanıyorlar. 13 kişi falan gözaltına alındı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de hala gözaltılar devam ediyor. Ama dediğiniz gibi Almanya'ya kaçan var, Hollanda'ya kaçan var, İtalya'ya kaçan var ve burada da onların yerleşkeleri var ve kendi içlerinde faaliyetlerine devam ediyorlar. Peki o zaman biz tabii her dakika şunu düşünüyoruz. Müttefikimiz aslında bir noktada tüm bu ülkeler. Peki o zaman neden Amerika ve Avrupa Türkiye'nin en büyük terörle mücadelesi olan bu noktada bize yeterli desteği vermiyor?
Şimdi yeterli desteği vermiyor değil, zaten onlar tarafından besleniyor.
Çok yani. Bir şey.
Onlar tarafından besleniyor.
Hiçbir zaman alamıyoruz ve bu bizim içimizde de bir yara oluyor. Yani Sayın Tabii. Cumhurbaşkanımız da her konuşmasında bunun ne kadar büyük bir yara ve ıstırap olduğunun altını çiziyor zaten.
Ve şöyle bir şey var. Kucak açmak ayrı bir şey. Besliyorlar.
Besliyorlar.
Besliyorlar ve üstüne üstlük. FETÖ nedeniyle Batılı, işte bu saydığınız devletler, Türkiye'de istihbarat için özel bir para harcamıyorlar 20 yıldır. Neden? Çünkü bunlar zaten bedava casus oldular. Onların besledikleri adamlar. İçeriye yerleştirdiler. Hiçbir yere bir para harcadıkları bilmem nesi yok. Bunlardan direkt alıyorlar. Neyse o. Türkiye'nin devletin içini kemirdiler. Milletin içini kemirdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini tarihten silmeye kalktılar. Bunların dini inanışları falan da yok. Bakın ben size söyleyeyim. Ya adam rüya görüyor, biliyorsunuz. Bu Fethullah Gülen rüya. Anlatıyor şimdi. Şimdi adam diyor ki, sümme haşa, Peygamber Efendimiz'le konuşuyor. Öyle diyor, ben konuşuyorum diyor, istişare ediyorum. Peygamber Efendimiz bir şeyler söylüyor. Diyor ki bir dakika diyor. Bakın bunu Fethullah Gülen diyor ya. Bir dakika diyor. Bir dakika. O zaman senin zamanındı. Bu zamanı ben bilirim diyor. Ya böyle bir adamın peşinden gidiliyor. İçki içmek haram değil mi? Haram.
Haram.
Yani haram. Şimdi bunu içersiniz, içmezsiniz ama haram olduğunu bilirsiniz. Değil mi?
Hı hı.
Peki oruç tutmak farz mı? Farz.
Hı hı.
5 vakit namaz kılmak farz mı? Farz.
Farz.
Fakat bu adam fetva veriyor. Ya bu Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor mu bunlar? Bu farzlar, haramlar ve helaller. Haramlar ve helalleri, haramlar ve helalleri değiştirebilecek kim? Cenab-ı Allah. Başka kimse değiştirebilir mi?
Kitabı İndirilmiş kitabımız var, riayet etmekle yükümlüyüz.
Evet, evet. Adam diyor ki, Ramazan'da oruç tutmayabilirsin. Ramazan'da içki içebilirsin. Bizim bütün bu subaylar var ya, benim tanıdığım, hepsi Ramazan'da içki içerdi. Kadınları son derece açık giyinirdi. Çünkü örgüt öyle talimat vermişti. İçki içebilirsiniz diyebilen ve bu haram olmaz diyebilen birisine nasıl arkasından gidilebilir? Namazı 5 vakit kılmayabilirsiniz. 3 vakit kılabilirsiniz. 3 vakitinde sadece farzlarını kılabilirsiniz. Farzların da yarısını kılabilirsiniz. Onu da ima yoluyla, yani bakışlarınızla kılabilirsiniz. Abdest almanıza da suyla gerek yok. Teyemmümle abdest de alabilirsiniz diyerek artık dini iyice sıfırlayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Şimdi siz buna kul hakkını yemeyi normal gören, yani sınav sorusunu çalabiliriz biz diyorlar. Başkalarının hakkını yiyebiliriz. Ergenekon balyoz gibi davalarla insanları hapse attırabiliriz. İftira yapabiliriz. Ailelerin hayatlarını bozabiliriz. Her türlü benim komutanım karısına atılan iftira yüzünden intihar etti. Bu FETÖ'cüler yüzünden. Bunların bir insanlık anlayışı, bir ahlak anlayışı, bir vicdanı yoktur. Bakın, bunların anlayışı şudur. Ya onlardansınızdır ya değilsiniz.
Ya da değilsinizdir.
Değilseniz düşmansınızdır. Siz yok edilmesi gerekensinizdir. Ve inanın bunlar her yerde farklı davranırlar. Şimdi mesela bir FETÖ'cü olsa, burada FETÖ sohbeti yapıyor olsak saydırır. FETÖ'ye saydırır. Biliyor musunuz? Gider içki içer. Bilmem ne yapar. Mesela siz ona her türlü yardımı yapmışsınızdır. Her türlü komşuluğu da yapmışsınızdır. Ama sizin evinize dinleme cihazı koyar. Sizin evinize kamera koyar.
Açığımı yakalamaya çalışır.
Bakın FETÖ'cüler mesela evinizde kediniz var değil mi? Evinizde çiçekleriniz var. Tatile gideceksiniz. En normal şey bizde, aslında dünyada da böyledir. Komşunuz anahtarı bırakmak değil mi?
Emanet edilir.
Evinizin anahtarını bir FETÖ'cüye bıraktığınızdan hayatınız bitmiştir eğer onlardan değilseniz. Eğer onlar o andan itibaren siz bitiksiniz demektir. Bir FETÖ'cünün de komşusuna anahtar bıraktığı vaki değildir. O nedenle FETÖ'cüler iftira atmasını, böyle sunni delil üretmesini çok iyi bildikleri için her şeyi de her konuda da, bakın, savunmalarında da bu oraya konmuştur. Bu öyle değildir. Bu bilmem ne uydurulmuştur. Bu montajlanmıştır derler. Çünkü kendi yöntemlerini açığa sunarlar.
Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bunları besliyor diyoruz ya. Şimdi bakıyoruz uluslararası ilişkiler nezdinde Sayın Yaycı. Türkiye aslında coğrafik olarak da bulunduğu alan itibariyle çok önemli bir ülke. Yani müttefik olarak mutlak suretle ilişkilerin tesis edilmesi gereken bir ülke. Baktığımız zaman NATO üyesiyiz ve çok güçlü bir ülkeyiz. Nasıl peki göze alıyorlar bütün bu yaşananları diğer ülkeler? Ben hakikaten hani anlamakta insan güçlük çekiyor. Böyle bir müttefiki nasıl böyle bir terör durumunda bu kadar karşı tarafı besleyerek ve gözümüze soka soka, yani bunu böyle yaşata yaşata bize nasıl göze alıyorlar, onu anlayamıyorum açıkçası.
Şimdi bakın, Türkiye çok müstesna bir devlettir. Türk milleti de çok müstesna bir millettir. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan Türk milletinin büyük çoğunluğu Müslümandır. Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik bir devlettir ve laik bir devlettir. Ama nüfusunun büyük çoğunluğu, %99'u Müslümandır. Şimdi burada yapılmak istenen şey aslında Hristiyanlığa yaklaştırılmış bambaşka bir İslam modeli oluşturmak, Müslümanlık modeli oluşturmak. Ve Ve bu modeli diğer Müslüman ülkelere, Müslüman nüfusa yaymak. Böylece yönetilebilir bir Müslüman dünyası oluşturmak. Türkiye bunun için bir model olarak seçildi. Yani dinler arası diyalog, işte papayla toplantılar, Amerika'da şimdi bu kadar eğer dinine düşkünsen, eğer bu kadar dinine düşkün, Amerika'da ne işin var Allah aşkına? Amerika'da ne işin var? Git Suudi Arabistan'a, git İran'a, git bilmem nereye. Değil mi? Peki bu kadar dinine düşkünsen, bu kadar dinine düşkünsen niye Avrupa'ya gidiyorsun? Ha? Niye Avrupa'ya gidiyorsun? Ve biliyorsunuz kiliseler açtılar bunlar. Kiliseler açtılar ve evangelistlerden çok ciddi miktarda destek alıyorlar. Yani bu Müslüman kisvesi altında Hristiyanlaştırma hareketinin bir yansımasıdır, bir organıdır. O nedenle NATO müttefiki olup olmama konusu önemli değildir. Böyle bir NATO müttefiki isteniyor. Şu andaki gibi bir NATO müttefiki istenmiyor. Olaya öyle bakmak lazım. Bir de şuna bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO'da Müslüman nüfusa sahip, %99 Müslüman nüfusa sahip tek devlettir. Tek devlettir. Ve Arap değildir. Şimdi böyle bir modelin içerisinde bu modelle diğer Müslüman dünyasını kontrol altına alma faaliyetidir, bu operasyonudur. Şimdi bir NATO deyince aklımıza şu geldi mesela. Bu FETÖ'cülerin çok önemli propagandasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri için. NATO'cu subayları attılar. NATO'cu subayları uzaklaştırdılar. Değil mi? NATO'cular vardı, NATO'cuları uzaklaştırdılar. İşte NATO'cular ihraç edildi. Şimdi bakın, olay ne biliyor musunuz? Bu örgüt, hırsız bir örgüt demiştik ya. Hı hı. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kurmay, subay olmak zor bir iştir.
Evet.
Bunlar kurmay, subay olmak için de akademiye giriş için de sınav sorularını çalıyorlar. Daha doğrusu akademileri ele geçirdikten sonra sınav sorularını bunlar hazırlıyorlar. Örgüt üyelerine ellerine veriyorlar. Cevap anahtarı ile birlikte. Diğer subaylarsa ne kadar tırmalarlarsa tırmalasınlar, çalışsınlar. Cevap anahtarı ellerinde olduğu için bunlar kadar yüksek not alma ihtimalleri yok. Şimdi kurmay subay olduktan sonra kariyerdeki en önemli şey yurt dışında NATO karargahlarında ya da ateşeliklerde görev yapmaktır. Şimdi burada iki şey vardır önemli olsun. Birisi kariyer için çok önemlidir yurt dışında görev yapmak bir kurmay subay için. İkincisi de maddi bakımdan çok önemlidir. Yani aylık 8 bin euro civarında falan bir para alınır. 7-8 bin euro. Devlet memurlarının hepsi de öyledir. Örgüt bunu da, ya bakın, örgüt ya, yurt dışına gidebilmek için de İngilizce yabancı dil sınavından yüksek not almanız gerekir. Hı hı. Örgüt yabancı dil sınavlarını da bunlara veriyor. Şimdi nasıl veriyor? Çok net nasıl verdiğini zaten itirafçı ifadelerinde var. Ama benim geliştirdiğim sistemde de var. Nasıl? Şimdi bir insan, yani ben şimdi 3 sene Amerika'da okudum. İşte 4 sene yabancı dilde master yaptım falan. Ya yani İngilizcem 3 aşağı 5 yukarı bir Türk, ortalama bir Türk için iyi sayılabilecek seviyede diyelim. Hı hı. Şimdi ben mesela Amerika'da harp okulunu Amerika'da okumuşlar. Yüksek lisansı Amerika'da yapmış, doktorayı Amerika'da yapmış subaylarımız var. O subaylarımız 92-94 alırken o sınavlardan bunlar 98-100 alıyorlar. Ve dinleme sınavı var. Mesela yazılı sınav normalde eğer siz natif değilseniz, natif olmazsanız dinleme sınavından düşük not alırsınız yazılıya göre. Bu normal, yani hı hı. Bir şeydir. sizin dinlemeniz daha düşük olur. Yazıldan daha
Tabii.
yüksek.
Tabii.
Şimdi ama bunlar da öyle değil. Bunlar dinlemede falan tap yapıyorlar. Bu çocuklar, bu 10 sene dışarıda okumuş olan subaylar bunlar kadar alamıyorlar. Şimdi alamamak ayrı bir şey. Notu aldım. Ama notu almak öyle değil. Bunlar şimdi öyle 98 aldı, işte dinlemeden 98 aldı, yazıldan 95 aldı veya tersi aldı. İşte bunları attılar. Ya kardeşim, bu adamın 6 ay önceki sınavı 32.
Ne oldu bu adama?
Bu adam nasıl alabildi? Peki yurt dışından döndükten sonra bu adamlar, yurt dışından döndükten sonra 15 Temmuz'dan sonra tekrar sınava tabi tuttuk bunları. 32, 33 aldılar yine. Yani şimdi bu hırsızlıkla gidiyorlar. Dolayısıyla NATO karargahları da 15 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçiren bu örgüt, NATO karargahlarındaki %95 subay, bunların subay ve astsubay bu soru hırsızlığıyla oralara gitmiş olanlardı. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra devlet geri çağırdı bunları. Dedi ki gelin, Türkiye'ye dönün. Normal, hiçbir FETÖ bilmem nesi değil, biliyor musunuz? Çağırdı, çağırdı. Türkiye'ye gelin, yurda dönün. Yani zaten kritik bir mesele var.
Evet.
Türkiye'de
Bir
hakikaten
mücadele
büyük bir
içinde.
mücadele var. Yani Türkiye gerginden oynamış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde adamı da ihtiyaç var. Bunlar dönmediler, biliyor musunuz? Dönmeyince ihraç oldular. Şimdi ne diyorlar? Bakın, NATO'cu subaylar ihraç oldu. Soru hırsızlığıyla NATO görevlerine giden ve yurda çağrıldığında dönmeyen adamlar NATO'cu değil. NATO'da hırsızlıkla görev alanlar bunlar. Hırsızlıkla görev alanlar. Zaten NATO'yu ben seviyorum diye bir yere tayin olmuyorsunuz ki. Ben NATO'yu bilmem neyi yapıyorum diye tayin olmuyorsunuz ki. Gitmiyorsunuz ki. Siz sınava giriyorsunuz. Sınavdaki notunuza göre Silahlı Kuvvetler sizi gönderiyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. NATO'cuydu, NATO'cu değildi falan diye öyle bir şey yok. Tercih meselesi de yok yani bu işte. Yani orada ona göre yapılıyor. O nedenle Türkiye'nin hakikaten bu konuda çok ciddi bir yarası vardır. Bunların kesinlikle ortaya konulması lazım. Şimdi Türkiye'de FETÖ'yle mücadele devam ediyor. FETÖ'yle mücadele eden kim biliyor musunuz? Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve birkaç kahraman savcı. Onun dışında kimse doğru düzgün mücadele falan etmiyor. Yok öyle bir mücadele. Baylok, Baylok, Baylok'la örgütün ancak %5'ini çözebilirsiniz, biliyor musunuz? %5'ini, ankesörle %5'ini çözebilirsiniz. %95 ne olacak? %95'i nasıl çözeceksiniz? Çünkü örgütte ankesör ve baylok kullanımı %5 maksimum. Diğerleri ne olacak şimdi? Diğerleri duruyor. Onları nasıl tespit edeceksiniz? Onları kurumlar kendi içerisinde sızma yöntemlerini tespit ederek tersini mühendislikle tespit etmeleri lazım. Yani örgüt o kurumlara nasıl sızmış, nasıl yükselmiş, nasıl seçimler yapılmış, nasıl atamalar yapılmış, nasıl eğitimlere gönderilmiş, o yöntemi çok kolay, o da itirafçı ifadelerinde de var, her yerde de var. Ona göre örgütü her kurum kendi içerisinde örgüt mensuplarını tespit etmeye çalışıyor. Ama öyle bir şey yok. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Olağanüstü hal kalktıktan sonra Türkiye'de siz Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç edilen, üniversitelerden ihraç edilen ya da bilmem ne bakanlığından ihraç edilen insanlar duydunuz mu hiç, FETÖ'cü? Yok. Bitti. Bitti. Bitti. Emniyetteki o kahraman daire başkanları bıraksınlar bu işi. MİT'teki kahramanlar bıraksın bu işi. Kahraman savcılar birkaç tane, o savcı da bıraksın. Türkiye'de FETÖ'yle mücadele falan kalmaz.
Sayın Yaycı, siz zaten FETÖmetre'nin gerçekten ortaya çıkartan mucidisiniz. Bunu sizin ortaya koymanızla birlikte büyük çözülmeler yaşandı. Fakat biraz önce söylediğiniz cümle çok kritik. Aslında yeterince bir mücadele yok diyorsunuz. Ve kesinlikle özel merkezler açılarak bu işin mücadelesi farklı bir koldan sürdürülmeli diyorsunuz. Bunu birazcık açar mısınız? Bu çok kritik ve önemli bir cümle.
Şimdi efendim şöyle, bakın ben örgütün sanıyorum Türkiye'deki en önemli hedefiyim. Bir numara Sayın Cumhurbaşkanı'dır, iki numara da herhalde benimdir. Her gün ölüm tehdit alıyorum ben ve ailem. Her gün, her gün bila istisna. Şimdi bakın, bu örgüt normal bir terör örgütü değil. DHKPC ile, TİKKO ile, PKK ile mücadele ettiğiniz gibi edemezsiniz. Çünkü bu örgüt devletin kılcal damarlarına sızmayı kendine prensip edinmiş, hedef edinmiş casusluk örgütü ve hırsızlık örgütü aynı zamanda. Şimdi bu hain yapıyı, sadece terörle mücadele daire başkanlığının yapacağı bir iş değil. Bu bambaşka bir şey. Bu merkezi bir sistem kurulması lazım. Bu merkezi sistem FETÖ ile mücadele kurumu kurulması lazım. Ve bu kurum merkezi olarak her kurumdakini şüpheli olanları tespit etmesi lazım. Bakın bunları hapse atalım demiyorum ben. Öyle bir şey demiyorum. Ama kardeşim şüphen varsa şüphe yani örgüt elemanı olabileceğine dair şüphen varsa şüpheden devlet yararlanır bu pozisyonda. Hapis falan değil. Sen bunu eğitime gönderme. Sen bunu yurt dışı göreve gönderme. Sen bunu terfi ettirme. Sen bunu kritik göreve getirme. Sen buna yatırım yapma. Kalsın, daha pasif görevlerde kalsın. Ama yükseltmelerde, efendim, eğitim yatırımlarında vesaire de sen bu kriterleri göz önüne al. Ona göre tespit et. Bu örgütün, bakın şimdi casusluk diyoruz mesela. Ya Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzeltme yapılmadı. Yani bu örgütü casusluktan yargılayamıyorsunuz, örgüt mensubunu. Şimdi örgüt mensubu olduğunu ispat için de diğer terör örgütleri gibi kriterlere bakıyorsunuz. Yani FETÖ terör örgütüne üye olduğunu göstermek için diğer terör örgütü üyelerindeki kriterleri arıyorsunuz. Nedir? Silahı var mı? Dağa çıktı mı? Örgütsel dokümanları var mı? Yürüyüşlere katıldı mı? Protestolara katıldı mı? Bilmiyorum. Ya böyle bir şey yok ki bu örgütte. Böyle bir şey yok ki. Adam asker olmuş zaten, savcı olmuş, hakim olmuş, kaymakam olmuş, vali olmuş. Bilmem ne olmuş yani böyle bir durumu yok ki bu adamın. Adamın böyle bir durumu yok. Yani şimdi onun için casusluk kavramı da değişmesi lazım. Şimdi bizdeki casusluk şu. Bir adam yabancıya bir bilgi verirse casusluk bu. Yani ama bu öyle değil ki. Bu adam bir sivil Türk vatandaşına bilgi veriyor. O bilgi de gidiyor Amerika'ya. Bilmem nereye. Yurt dışına. Bir kere o devletin bilgilerini bir sivile vermek de casusluktur. Bu şekilde bir düzenleme yapılması lazım. Dolayısıyla terörle mücadele kanununda ve Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemeler yapılması lazım. O düzenlemeler bu örgüte yönelik yapılmadığı takdirde bu yapılan işlemler hukuksuzluk olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla devlet kendi bacağını kesiyor. Kendi bacağını kesiyor, kendi bindiği dalı kesiyor. Hem de bu örgütle mücadele edemiyorsunuz. O yüzden çok net bir şekilde bir FETÖ ile mücadele kurumu kurulmalı ve aynı zamanda örgütün irtibatlarını tespit etmeli ve Türk Ceza Kanunu'nda ve terörle mücadele kanununda gerekli bu örgüte yönelik düzenlemeler yapılmalı. Ve bu örgütün yurt dışına kaçan hainleri için de en ufak bir efendim böyle tavizde bulunulmamalıdır. Bu konu pazarlık konusu yapılmamalıdır. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Herhalde vaktimiz de tamamlandı.
Yo yo rica ederim. Buyurunuz.
Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Benim bir sözüm var. Haine merhamet, vatana ihanettir. Birincisi
Çok
bu.
güzel. Çok güzel.
İkincisi efendim. Bu örgüt Türkiye'nin en önemli güvenlik ve beka sorunudur. Devlet bu örgütten arındırılmadıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerde değildir. Kendinden emin olamaz. Üçüncüsü, hiçbir siyasi bunlardan medet ummasın. Barışırız. Bunlara destek çıkarsak oy alırız. Vesaire yaparız. Bunların vatanperverlikle alakası yoktur. Milletini seven hiç kimse bunlarla işbirliği yapmamalıdır. Dördüncüsü, KYK'lı diye bir terim çıkarttılar. Bir mağdur anlayışı oluşturdular, algısı oluşturdular. Bunu yapan FETÖ'cülardır. KYK'lı diye bir şey yoktur. Terör örgütüyle ilişkisi olduğu kanaatiyle devletten ihraç edilenlerdir bunlar. Bunu şey yapalım. Kanun hükmündeki kararnamelerle devlette terör örgütüyle ilişkisi olduğu kanaatiyle, bu bir idari tasarruftur, yargılama değildir bakın. Devlet diyor ki ben seninle çalışmak istemiyorum, benim seninle şüphem var diyor. Sen git başka yerde çalış diyor. Özel sektörde çalış diyor. Ama bunlar KYK'lı. Sanki KYK'da bir mağduriyet varmış gibi. Emin olun, bakın ben bu işin içine %99.9'unda en ufak sapma yoktur. Belki binde birinde yanılma vardır. Bu KYK'lıların sayısının en az 10 misli olması lazım aslında. Türkiye'de FETÖ'yle mücadele ediliyor diyebilmemiz için en azından.
Evet, şimdi yurt içinde aslında neler yapılması gerektiğini çok net altını çizdiniz. Özel bir kurum oluşturulmalı ve her kurum da bu kurum tarafından şüphelenilen her şeyin denetlenmesi gerekiyor diyorsunuz. Evet, aslında çok doğru. Yani tek bir sistemle bütün diğer kurumlar ele alınıyor olmalı. Bunun için de bu konuda özel olarak yetişmiş bütün bu sistemi bilen, anlayan ve araştırmaları düzgün yapan ayrı bir kurum gerekiyor diyorsunuz. Peki böyle yurt dışına geldiğimizde Amerika'da özellikle müthiş bir kendilerince lobi oluşturdular ve sürekli Türkiye'yi, Sayın Cumhurbaşkanı'nı, AK Parti yönetimini, mevcut Türkiye'deki her şeyi eleştiren ve yerle yeksan etmeye çalışan bir faaliyet içindeler. Biz ne yapıyorsak hayır öyle değil şeklinde ak ve kara mücadelesi veriliyor Amerika'da. Özellikle şunu da altını çizmek istiyorum. Kurumum TASK bu konuda çok biliyorsunuzdur siz de. New York sokaklarında o asılan reklamlar vardı. Sayın Cumhurbaşkanı ve işte 15 Temmuz'u övüp bizi de kötüleyen TASK hemen başvuruda bulundu. Bütün bunlar indirildi. Özel otobüsler tutuldu. Dev ekranlarla Türkiye'nin şanlı mücadelesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın o gün özel okuduğu şiirle birlikte sokaklarda dolaştırıldı. Karargahın önünde yine TASK protestolarını gerçekleştirdi. Bizim gibi vatan ve millet için sizin gibi mücadele eden insanlar var. Ama yeterli mi? Yurt dışında eksik yaptığımız neler var daha çok sesimizi duyurmak için Sayın Yaycı?
Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bir acayip bir örgütten bahsediyoruz. Onun altını çizelim. Hani biraz önce siz söylediniz ya başlangıçta bir istihbarat yapılanması şeklinde.
Evet.
Bunlar karılarını, eşlerini katalogdan seçiyorlar. Örgüt elemanları yani ya bu da itirafçı ifadeler var. Bilgisayar programları var. Ya bu çok net. Katalogdan seçiyor ve dolayısıyla kadınlar kocalarının, kocalar da kadınlarının komiseri oluyor. Aynen Komünist Rusya'da olduğu zamankiler gibi. Yani bunların birbirlerini kontrol ediyorlar yani. Örgüt elemanı olarak da evde. Şimdi böyle bir örgütten bahsediyoruz. Şimdi bizim şunu anlatmamız lazım. Bakın Amerika'ya bunu anlatmamız zor. Neden? Çünkü Amerika besledi. Amerika'nın hedefiydi bu. Almanya besledi. Onların hedefiydi bu. Dolayısıyla onların hedefi Türkiye'ydi zaten. Onun için onlara nasıl anlatırız, nasıl anlatmayız, yönetimi anlatmak falan diye bir şey söz konusu değil. Çünkü zaten bu onlar tarafından beslenen, hala orada tutulan, orada beslenen yani ve her türlü ayrıcalığı tanınan FETÖ kaçkınlarının orada hemen rahatlıkla vatandaş olabildikleri, yeşil kart alabildikleri, iş sahibi olabildikleri, sigortalandıkları falan bir yerden bahsediyoruz. Yani kulaklarımızı tıkamayalım. Yani bunları görmezden gelmeyelim. Amerika'ya adam FETÖ'cüyüm dediği an Amerika'da yeşil kartı da, oturma izni de, her şey de hazır. Şimdi bunun şeyi yok. Benim bütün bu hain sınıf arkadaşlarım oradalar. Tanıdığım bütün FETÖ'cüler oradalar. Ve bunlar rahatlıkla
İçiniz orada. İçiniz acıyor değil mi Cihat Bey?
Abi, ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Bakın burada en önemli şey şu. Hedef iktidar değildi. Bunun altını çizelim. Hedef Türkiye'ydi.
Tabii.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ydi. Yani işte A şahsı, B şahsı, A partisi, B partisi değil. Ya devlet elden gidiyordu. Bunu anlatamıyoruz. Yani bu o zaman ya adam darbe yapıyor, bilmem konsey kurmuş. Konseyde demokrasi mi vardı? Demokrasi mi vardı? Adam Türkiye'yi parçalayacaktı. O proje hayata geçirecekti. Kürdistan kurulacaktı, Ermenistan kurulacaktı. Bilmem Vatikan tipi bir patrikhane olacaktı falan, Özerk yapı olacaktı İstanbul'da. Bilmem ne. Ya bunları yapmak için geliyorlardı. Hı hı. Yani A şahsı, B şahsı meselesi değil. Bunları önceden yapabileceklerini düşündüler. İşbirliği yaparak baktılar ki hayır, öyle bir işbirliği olmuyor. O zaman bu sefer düşman oldular. Yani ya böyle bir şeyden bahsediyor. Çözüm süreci, bilmem ne süreci, Türkiye'de bu hendek savaşları falan, bunların bütün akıl babaları ve öncüleri bu FETÖ'cülardır. Yani çok net. Onun için bunu tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah bu en önemli güvenlik ve beka sorunundan devletimiz kurtulur, arındırılır. Onun için de aklını başına devşirir herkes. Seçimler yaklaşıyor diye biz bunlarla barışırsak oy alırız. Mümkün değil. 2011'den sonra mevcut iktidar partisine bunlar oy vermediler.
Hı hı.
Oy vermedi. Diğerleri de bunlardan oy alırız. Onun için bunlara yaklaşalım diyorsa devletin ayaklarını kesiyorlar. Her partinin, bugün Türkiye'deki her siyasi partinin çok açıklıkla FETÖ'ye karşı net tavrını ortaya koyması lazım. Bu KHK'lılar lafını da dillerinden düşürmeleri lazım. FETÖ'yle mücadele edeceklerini açıklıkla söylemeleri lazımdır. KHK'lı değil, terör örgütü, FETÖ terör örgütüyle irtisak ve irtibatı olduğu kanaatiyle devletten uzaklaştırılmış, devlet görevinden uzaklaştırılmış kişilerden bahsediyoruz.
Ve çok önemli bir şey söylediniz. Aslında bir değişikliğe gidilmeli. Önemli olan bunların yaptığı casusluk diye altını çiziyorsunuz. Yani terör eylemlerinin ötesinde sistematik bir casusluk eylemi hali hazırda devam ettiği için bütün bu yapının tamamen ortadan kaldırılması için belli kanun düzenlemeleri dahi yapılmalı ve özellikle de denetim mekanizması bambaşka bir yapıyla tekrar tesis edilmeli dediniz. Çok kritik şeyler söylediniz. Sayın Yağcı, sizi ağırlamak çok büyük bir keyifti. Türkiye'nin kanayan bir yarası bu ve sizin de çok net bir şekilde ortaya koyduğunuz gibi mücadele son hızıyla hız kesmeden devam etmek durumunda, yoksa gerçekten başka üzücü olaylar da yaşamak kabil. Vatanımıza, milletimize zeval getirmemek için artık ne mücadele gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Çok çok Tabii. teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim efendim. FETÖ ile mücadele, kendine özgü bu örgütle mücadele meşru bir zemine oturtulmalı. Dolayısıyla kanunlarımız bu örgüte yönelik olarak hazırlanmalı, tadil edilmeli, eklenmeli. Bu çok önemlidir. Bir de sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika'da Türkiye aleyhinde böyle saldıran, Yunanlılarla Ermenilerle işbirliği yapan adamlardan hala medet ummak çok büyük bir talihsizliktir.
Çok doğru söylediniz. Sağ olunuz, var olunuz, ağzınıza sağlık Sayın Yaycı.
Sağ
sevgili seyirciler, FETÖ-METRE'yi hayatımıza soktu Sayın Cihat Yaycı. Onun sayesinde çok kritik noktadaki isimlere ulaşıldı. Biz de bugün hali hazırda devam eden bu mücadelenin hangi noktasındayız Sayın Cihat Yaycı ile konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olana dek hoşça kalın.